Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden iyiliği emir, kötülükten nehi konusunda hadis-i şerifler okuyoruz açıklamalarıyla birlikte. Bugünkü hadisimiz Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kuvvetli bir yemin ediyor Efendimiz, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Çok önemli. Efendimiz canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Çünkü iyilikler emredilmediğinde, bu vazife yapılmadığında toplumda çirkinlikler, kötülükler, ahlaksızlıklar artar. O zaman yakın zamanda Allah bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız da kabul edilmez. Artık azap geldiği zaman, ya Rabbi bizi affet, pişman olduk, terk ettik falan deseniz de artık azap gelmiştir, işini görür. Hemen kabul olmaz duanız. Çünkü Cenab-ı Hak mühlet verir, hemen ceza vermez ama ceza geldiğinde de artık hemen duayla da kalkmaz o ceza. Açıklamalar: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere sözlerine, konuşmalarına yeminle başlardı. Önemine binaen. Onun böyle davranması sözünün doğruluğunu tekit ve teyit gayesi taşır ve önemini gösterir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in az sayılamayacak kadar sure ve ayetlerinin de yeminle başladığını görmekteyiz. Kur'an'da da yeminlerle başlıyor. Bu bir üslup insanların ikna olması için. Bu Allah Teala'nın sözünün tasdiki, tekit ve teyidi olup muhtelif hikmetleri üzerinde müfessirlerin çok şey söylediği konulardan biridir. Yeminler niçin vardır, niçin kullanılır? Kur'an'da yeminler diye müstakil kitaplar, çalışmalar var. Peygamber Efendimiz'in bir takım hutbe ve konuşmalarına yeminle başlamak suretiyle cahiliye dönemi Araplar arasında yaygın olarak bulunan ve sahabilerce de bilinip bazı kere kullanılan yanlış ve uygunsuz yeminleri ortadan kaldırma hedefi güttüğü ifade edilir. Yanlış, şirk ihtiva eden yeminler falan olabiliyor. Bunları düzeltmek için Efendimiz bunun doğrusunu onlara söylüyor. Bir hikmeti de bu. Söze yeminle başlamanın bir başka sebebi de yeminden sonra getirilecek sözün önemine dikkat çekmektir ve o sözün gerçekliğini tekit etmektir. Bu hadis-i şerif bize iyiliklere emir ve kötülüklere nehi vazifesini yerine getirdiğimizde kazanacağımız mükafatı, ihmal ettiğimizde ise uğrayacağımız musibeti bir kere daha açıkça bildirmektedir. Birincisi müsbet bir davranış. İkincisi ise o müsbet davranışı yapmadığımızdan uğrayacağımız menfi bir neticedir. Müsbet olan iyiliği emir ve kötülükten nehi vazifesini yerine getirmemizdir. Bunu yapmak gerekiyor. Bugün iyice azaldı bu hakikaten. Tekrar bu konuya eğilmek gerekiyor. Menfi netice ise vazifemizi yerine getirmediğimiz takdirde uğrayacağımız musibetlerdir. İnsanın bu dünyada başına gelebilecek musibetler, belalar bir tek cinsten ibaret olmayıp çok çeşitlidir. Kötü kimselerin toplumların başına musallat olması, idarecilerin işledikleri zulümler yüzünden toplumun fitnelere sürüklenmesi, Müslümanlar arasında düşmanlıkların ortaya çıkması ve benzer musibetler her ferdi içine alan umumi mahiyetteki belalardır. Daha önceki hadislerde de geçtiği gibi bunlar helake, çöküş ve yok oluşa sebep olan hallerdir. İyiliği emir ve kötülükten nehi vazifesi ihmal eden veya terk eden toplumlar bu belalara müstehak olurlar. Musibet ve bela anında yapılan duanın da kabul edilmeyeceği bu hadiste açık bir şekilde bildirilmektedir. İşten geçmiş. Çünkü musibetlerin gelmesine sebep olan kötülüklere karşı mücadele edilmemiş, marufu emir ve münkeri nehi vazifesi yapılmamıştır. Allah Teala mühlet vermiş, bu mühletin sonuna varılmış. Böylece duanın kabul edilmesi için gerekli şartlar da yerine getirilmemiştir. zamanı geçmiştir. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz: 1. Maruf-u emir ve münker-i nehi vazifesi yerine getirilmezse Allah azabını gönderir. 2. Gücü yetenler iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmeyince ceza bütün topluma şamil olur. Bütün insanlar. 3. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerin duaları da kabul olunmaz. Allah'a itaat etmeyenlerin duası da kabul olunmaz. 4. Dini bir hakikati, önemli bir meseleyi tebliğ ederken söze yeminle başlamakta bir sakınca yoktur. Yeri geldiğinde zaman zaman yemin edilebilir. Konuyla ilgili diğer bir hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Cihad, mücadele etmek, gayret etmek. Niçin? İyilikleri yaymak, kötülükleri durdurmak için, yok etmek için. Bunun diyor en büyüğü, cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı ve adalet söylemek. Zalim sultan kötülük yapıyor, zulmediyor. Onun karşısında herkes cesaret edip de hakkı ve adaleti söyleyemez. Çünkü karşılığında can olabilir. Dolayısıyla zalim sultanın karşısına cesaretle çıkıp hakkı, adaleti söyleyebiliyorsa bir insan, ona tebliğde bulunabiliyorsa en büyük cihatlardan birisi budur. Diğer hadis-i şerif, Ebu Abdullah Tarık bin Şihab el-Beceli el-Ahmesi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayağını özengiye koymuş vaziyetteyken bir adam hangi cihat daha faziletlidir diye sordu. Efendimiz yola çıkacak demek ki, tam geliyorlar. Her halükarda Efendimiz'e sorular soruluyor. Efendimiz işte atına binmiş giderken, yolda, inerken, evinde, mescitte hemen o anda sormuş bir sahabi. Peygamberimiz zalim sultan katında söylenen hak söz buyurmuşlar. Bu hadisin ravisi Tarık bin Şihab el-Beceli'yi kısaca tanıyalım. Sahabe-i kiramdan olup Ebu Abdullah künyesiyle anılır. Büceyle kabilesinden, Ahmes kulundan olduğu için el-Beceli ve el-Ahmesi nisbeleriyle bilinir. Hem cahiliye döneminde yaşadı hem de Peygamber Efendimiz'e İslam döneminde dost oldu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelikleri döneminde 34 savaşa iştirak etti. Hulefai Raşidin ve diğer sahabelerden hadis nakletti. Küfe'ye yerleşti. 83 senesinde orada vefat etti. Miladi 702. Bu iki hadisin açıklaması şimdi. Zalim sultan karşısında hakkı ve adaleti söylemek en faziletli cihattır hadislerinin. Zalimler hak ve hukuk gözetmeyen, insanlara eza ve cefa eden, adalet gibi bir faziletten mahrum olanlardır. Zulmün her çeşidi ve zalimlerin her biri çirkin, sevimsiz ve kötüdür. Ancak yöneticiler zalim olursa, zulüm toplumun lider kadrosunda ise bu daha da çirkin, kötü ve yıkıcı olur. Çünkü zulüm herkese gider. Zulüm insanlık tarihinin her döneminde var ola geldi. Nice zalimlerin akıbetini toplumlar müşahede etti. Bütün bunlara rağmen zulmün sonu da gelmedi. Peygamberler yeryüzünde şirki, küfrü ve bu ikisinden kaynaklanan zulmü ortadan kaldırmak üzere geldiler. Her peygamber insanlık tarihi boyunca eşsiz adalet örnekleri sergiledi. Fakat insanoğlu fıtrattan, hak ve hakikatten, Allah'ın gösterdiği yoldan sapıp yine zulme yöneldi. Kur'an-ı Kerim bunların canlı ibret tablolarını insanlığın gözleri önüne serer. Peygamber Efendimizin pek çok hadislerinde de zulmün ne büyük bir musibet olduğu ısrarla hatırlatılır, bildirilir. İnsanlık demek ki, insan olduğu yerde zulüm, haksızlık olmaya devam ediyor. Bununla mücadele etmekte devam edecek kıyamete kadar. Çünkü insan nefsine ve şeytana uyarak hak yoldan her zaman için ayrılabiliyor. Kur'an ve sünnetin bu yol ve yön göstericiliğine rağmen tarih boyunca İslam toplumlarında da zalimlere ve zulümlere rastlamaktayız. Müslüman idareciler de zulmetmişler yani. Onların akıbeti de öncekilerden farklı olmadı ve kendilerinden sonrakiler için ibret verici oldu. Çünkü zulüm hiçbir zaman sürekli yaşamadı. Zalimlerin akıbeti her birine benzedi. Neticede galip gelen mazlumlar oldu. Çünkü Allah Teala zalime değil mazluma yardım eder. Zulüm payidar olmaz. Adalet ya da zulüm konusunda toplumları değerlendirirken ele almamız gereken ilk merci ve vereceğimiz hükme esas teşkil edecek ilk mevki ve makam yönetim mekanizmasıdır. Yönetimde ise ilk temel unsur devleti yöneten kişidir. Çünkü toplumda yönetim insanda beyin mesabesindedir. İdareci beyin mesabesindedir. Nasıl insan vücudunda beyin fonksiyonlarını yitirdiğinde bütün vücut fonksiyonlarını kaybederse, toplumda da yönetici kadro fonksiyon icra etmezse toplumun diğer kademeleri de işlemez hale gelir. O halde yönetim işin temelidir, esastır, olmazsa olmazdır. Ayrıca dokunulması, düzeltilmesi, tedavisi en zor fakat yaşamak için en lüzumlu olanıdır. Yani idare yaşamak için, hayat için zaruri mutlaka olması gerekir. Ama bozulmaya da en çok müsaittir. Çünkü insan gücü eline aldığında zulme meyledebilir. Onun için idareyi devamlı düzeltmek, düzgün tutmak gerekiyor. İşte yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız sebeplerden dolayı zalim idarecinin karşısında hakkı söylemek en büyük cihattır. Zira bu teşebbüste başarıya ulaşılırsa hem zalim kurtulmuş ve Allah'a kulluk şuuruna ermiş olur, hem de mazlum zalimin zulmünden kurtulmuş, en büyük fazilet olan adalete kavuşmuş olur. Böylece cihat başarıya ulaşmış, Allah'ın adının ve dininin yeryüzünde hakimiyeti de sağlanmış olur. Yöneticiyi ikaz edecek olanlar öncelikle alimlerdir. İdare çok önemli. Beyin mesabesinde onun düzeltmek için de onlara tebliğde bulunmak en önemli vazife. Bunu yapacaklar da alimler başta. Halka düşen vazife ise zalimin zulmüne rıza göstermemek, bu zulümlere ortak olmamak, kalbiyle buğz etmek ve zalimlerin yaptıklarını kötü görmektir. Cephede cihad eden kimse korku ile ümit arasında olur. Galip mi gelecek, mağlup mu olacak? Bunu bilemez fakat galibiyet için çalışır. Zalim idareciye karşı çıkmak bu vazifeyi yapanın belki de hayatına mal olacak bir cihattır. Bu cihadı göze alanlar en büyük kahramanlardır. Çünkü savaş meydanında eşit seviyede onun elinde de bir kılıç var, senin de bir kılıç var. Karşındaki adamla aynı seviyede çarpışıyorsun. Ama zalim sultanın karşısında orantısız bir güç var. Bir tek savunmasız, silahsız bir insan karşısında ordusuyla bir zalim idareci. Onun için önemli bir cihat. Çünkü ölümü göze almışlardır bunlar. Tarih boyunca görülen gerçek şudur. Zalimlere karşı çıkanlar hayatlarını feda ederek toplumları ve insanlığı kurtarmışlardır. Kendini feda ederek. Zalim yöneticiler yeryüzünü bir kan gölüne çevirirler. Onların zulmüne engel olmak maksadıyla marufu emir ve münkeri nehi vazifesini yerine getirenler öncelikle kendileri mesuliyetten kurtulmuş olurlar. Şayet yönetici ıslah olursa kendisiyle birlikte topyekün insanlar kurtuluşa ererler. İslam'daki cihadın gayesi de bundan ibarettir. Cihatta bugünün merhametsiz, acımasız insanlık dışı harplerinde olduğu gibi insan hayatına kastetme ve önüne geleni öldürme asla söz konusu değildir. İslam'ın cihadı bir savaş değildir. Savaşta barındıran bir insanlık harekettir. Bunun açıklaması hakikaten geniş. Yani cihat merhamet için savaşı da içinde barındıran bir insanlık, bir merhamet hareketidir. Savaş esnasında insanlarla merhametle davranılır. Savaş bittikten sonra da öncesinde de savaşın sebebi de odur. Allah'ın yoluna insanları çevirmektir. İnsanları zalimlerden kurtarmaktır. Gerideki halkı kurtarmak için o orduyla savaşmaktır. Dolayısıyla cihat farklı, savaş farklı. Bunun tam aksine cihat fert ve toplumu dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak adalete dayalı bir nizam kurmak. Yeryüzünde inanan inanmayan herkesin Allah'ın hakimiyetine girmesini temin edip zalimlerin zulmünden kurtulmalarını sağlamak için yapılan bir ibadettir. Cihat bir ibadettir. Nice tarihte nice kafirler yani cihad eden Müslümanlara gıpta ile bakmış, onları kendi memleketlerine çağırmışlar, gelin bize hakim olun demişler. Çünkü kendi dinlerinden, kendi ırklarından olan insanlar, idareciler onlara zulmediyordu. Bu insanlar onlardan kurtulmak için Müslümanları çağırdılar. Cihatta prensip şudur. Bir tek kişiyi mümin yapmak, bin kafiri yok edip ortadan kaldırmaktan daha faziletlidir. cihattaki asıl maksat duyguları, düşünceleri, inançları değiştirmek. İnançlara hürriyet kazandırmak. Çünkü insanlar baskı altında. Nitekim Bizans kralına Efendimiz öyle mektup yazıyor. Diyor ki eslim teslim, Müslüman ol kurtul. Eğer diyor Müslüman olursan diyor sana Allah ecrini iki kat verir, kat kat verir. Çünkü sen Müslüman olunca senin vesilene pek çok insan Müslüman olacak. Ama olmaz engel olursan diyor memleketinde, tarlasında, çiftinde, çubuğunda çalışan çiftçilerin vebali de sana aittir. İnsan çift tarlasında çalışan insan galiba dünyadan haberi yok. Haberleri bilmiyor, neler dönüyor bilmiyor. Kendisine bir şey öğretilmiş, yanlış bir inanç. Teslis inancı, Hristiyan ona inanmış, çalışıyor. Ama devlet kademesindeki idareci haber alıyor. İşte bir insan çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Ordusuyla bize doğru geliyormuş veyahut da mektup göndermiş bana. Onun her şeyden haberi var tabii ki. Çünkü casusları var, haber alma kanalları var, ulakları var. Onlarla bilgi alıyor, ona göre tedbirler alıyor falan. Şimdi bir hak Allah göndermiş. Ben de sana onu bildiriyorum diyor peygamberimiz. Sen de bunu diyor. Sadece sende kalır, reddedersin. Diğer arkandaki insanlara, normal vatandaşa, çiftçiye, işçiye ulaşmaz. O gariban insanlar bundan haberdar olmaz. Ve hidayet bulamazsa, bunun engeli sen olduğun için onların vebali de sana aittir buyuruyor. Dolayısıyla hakikaten cihatta bir önemli husus da bu engelleri aşmaktır. O hakikatin önünde duran devlet başkanını ve ordusunu aşarsan, o halka ulaşırsan, o halkın pek çoğu, zorlamak yok tabii ki, o halkın pek çoğu bu hidayeti arıyordur, bu hidayete müsaittir, istidatlıdır, hidayet bulur Müslümanlar. Çoğu yine isterse kendi dininde kalabilir, ona kimse bir şey demiyor. İstanbul fethedildiğinde %100 Müslüman olmadı. Yıllarca, asırlarca belki %30, %40 Müslüman yaşadı. Çoğu belki gayrimüslim olarak yaşadı ama işte o %30, %40 çok sayıdır. Onlar da kendi istekleriyle İslam'ı kabul ettiler. Onun için işte cihat bunun için yapılıyor. İslam'ın gayesi insanları öldürmek değil yaşatmaktır. Ama bu nizamın gelmesine karşı çıkan ve zulmün devamını isteyenlerle elbette harp edilir. Bunun kaidelerini de yine İslam koyar. İslam harp hukuku hakikaten bir insanlık numunesidir. Nasıl savaşılır, kime dokunulur, kime dokunulmaz, hangi şartlarda. Yani bir zulüm yoktur orada. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir cihat sadece cephede yapılan savaş olmayıp çeşitli mertebeleri ve dereceleri vardır. Hangi hadisti? Hadisimiz en faziletli cihat zalim sultan karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. O zaman demek ki cihat sadece cephede yapılmaz. Çeşitleri vardır, dereceleri vardır. 2. Maruf-u emir ve münker-i nehi de bir cihattır. İyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak da bir cihattır. 3. Adaletli olmayan zalim idarecilere karşı hakkı söylemek cihadın en üstün mertebesidir. İdare, yönetim çok önemli dedik. Bir devletin devlet olabilmesi için, milletin huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için mutlaka bir idare altında, birlik içerisinde yaşamaları gerekir. Ama bu idarenin de adil, dürüst, hakkaniyetli olması lazım. Tabii ki insan gücü ele geçirdiğinde hemen zulme meyledebilir. Dolayısıyla sık sık idareyi kontrol etmek, ikaz etmek, uyarmak, düzeltmek de halkın, alimlerin bir vazifesidir. Bunu da devamlı yapmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. 4. Nasihat ehli alimler yöneticileri uyarmak zorundadırlar. O zaman alim yetiştirmek lazım bol bol ve bu alimlere de vazifelerini yapmaları gerekiyor. İdarecileri uyarmaları gerekiyor. Öncelikle sonra halkı uyarmaları gerekiyor. Bu şekilde tebliğ vazifesini yapmak gerekiyor. Bu vazife hakikaten çok önemli kıymetli dinleyenler. Bunu yapmazsak toplumumuz kötülüklere boğulacak. Her taraf kötülükle, her tarafı kötülükler saracak. Bugün gördüğümüz gibi sonra hepimiz iyi kötü onun içinde boğulup kalacağız. Hep birlikte boğulmamak için iyi insanların bir an önce harekete geçmesi, iyilikleri anlatması, kötülüklerden sakındırması, tebliğ vazifesini yapması, insanları eğitmesi, terbiye etmesi, bu işin ter dökmesi gerekiyor. Çünkü hemen bir defa anlatmakla insan kabul etmeyebiliyor. Sık sık ısrarla peşinde durarak bunu anlatmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızı da burada sona erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.